Ayrım 22, sayfa 338. 38. mi kızım? Adam öldürmekten çekinmeyen sert ve güçlü Fransız denizci André Sans'ın korku nedir bilmezdi. Nitekim karadan yola çıkmakta olan sandalı gördüğünde de korkmamıştı. Sandalı dikkatle gözetliyordu. 6 kürekçi ve burunda bulunan 2 kişiyi görebilmişti ama bunların kim olduğunu seçemiyordu. Bir kurnazlık bekliyordu. Kaptan Hunter kurnaz bir adamdı ve olabilecek her hileye başvururdu. Sanson Hunter kadar akıllı olmadığını iyi biliyordu. Kendi yetenekleri daha hayvansı ve fizik gücüne dayalı yeteneklerdi. Yine de Sanson Hunter'ın bile ona bir oyun çeviremeyeceği bir konumda olduğuna inanıyordu. Gemide tamamen yalnız olduğu sürece güvendeydi ve en azından hava kararına dek de öyle kalmak niyetindeydi. Fakat gün ağardığında ya özgür kalacaktı ya da gemiyi batıracaktı. Hunter'ın geminin yok edilmesine asla razı olamayacağını biliyordu. O hazine için çok mücadele vermiş ve fazla acı çekmişti. Hazineyi korumak için düşmanını serbest bırakmakla dahil her şeyi yapardı. Fransız denizci bu konuda kendinden tamamen emindi. Yanaşmakta olan sandala bir kez daha baktı. Sandal daha yakınlaşmış olduğunda Hunter'ın bir kadınla birlikte sandalın burnunda durduğunu gördü. Bunun anlamı neydi ki? Hunter'ın nasıl bir plan yapmış olabileceğini düşünmekten başı ağrıyordu. Yine de içinden herhangi bir hilenin mümkün olamayacağı bir konumda olduğunu geçiriyordu. Hunter zeki bir adamdı ama uygulama yaparken zekanın bile sınırları vardı. Öte yandan Hunter da o mesafeden bile kolayca vurulabileceğinin bilincinde olmalıydı. Bu neredeyse kolunuza konan bir sineği diğer elimiz ile kovalamak kadar kolay olurdu. Sanson istese onu o anda bile öldürebilirdi ama buna henüz gerek yoktu. Tek istediği özgür kalmak ve aftan yararlanmaktı. Bunun olabilmesi için de Hunter'ın hayatta olması gerekiyordu. Sandal iyice yanaştığında Hunter neşeli bir şekilde Sanson'a el salladı. ''Sanson, seni gidi Fransız domuzu!'' diye sataştı. Sırıtarak Sanson da ona el sallayarak karşılık verdi. ''Hunter, seni gidi koyun çiçeği virüsü taşıyan İngiliz!'' diye seslendi Sanson. İçinden hiç de öyle hissetmemesine rağmen dostane ve neşeli bir ses tonuyla konuşmuştu. Hunter'ın ne kadar rahat olduğunu gördüğünde Sanson daha da gerilmişti. Sandal El Trinidad'ın bordasına yanaştı. Sanson kenardan hafifçe eğilerek elinde bulunan arbaleti gösterdi. Sandalın içine iyice bakmak istemesine rağmen daha fazla eğilme riskini göze alamamıştı.
''Neden buradasın Hunter?''
''Sana bir armağan getirdim. Gemiye gelebilir miyiz?''
''Sadece ikiniz.'' dedi Sanson ve küpeşleden birkaç adım uzaklaştı.
Sanson hemen geminin öbür tarafına giderek başka bir istikametten ona doğru gelen ikinci bir sandal olup olmadığına baktı. Etrafını saran sakin denizin ve daireler çizerek yüzen köpek balıklarının suyu yararak ilerleyen yüzgeçlerinin dışında bir şey göremedi. Tekrar sandaldan tarafa doğru döndüğünde geminin yanından tırmanan ikilinin seslerini duydu. Arbaletini o tarafa doğru kaldırmıştı ki güvertenin kenarında bir kadın belirdi. Genç ve parmak ısırtacak kadar güzel bir kadındı. Genç kadın ona çekingenlikle gülümsedi ve güverteye çıkmakta olan Hunter'a yol açmak için kenara çekildi. Hunter durakladı ve 20 adım kadar ötelerinde arbaletini onlara doğru tutmakta olan Sanson'a baktı.
''Pek de misafirperver bir karşılama sayılmaz bu?'' dedi Hunter. ''Bu konuda beni hoş görmelisin.'' dedi Sanson. Önce kıza sonra da Hunter'a baktı. ''İsteklerimin karşılanmasını sağladın mı?''
''Evet, biz şu anda konuşurken gerekli hazırlıklar yapılıyor. Sir James belgeleri hazırlıyor ve birkaç saat içerisinde sana teslim edilecek.''
''Peki o zaman bu ziyaretin anlamı nedir?''
Hunter hafifçe gülümsedi. ''Sanson'' dedi, ''benim makul bir adam olduğumu bilirsin. Tüm kozların şu an senin elinde olduğunun da farkındasın. Söylediğin her şeyi kabul etmekten başka bir çarem kalmıyor. Bu sefer çok kurnazca hareket ettim ve zekam benimkini bile geçti.''
''Biliyorum.'' dedi Sanson.
''Bir gün,'' dedi Hunter gözlerini kısarak, ''seni bulup öldüreceğim. Sana söz veriyorum. Ama şimdilik sen kazandın.'' Ansızın bir şeylerin yanlış gitmekte olduğu hissine kapılan Sanson,
''Bu işte kesin bir hile olmalı.'' dedi.
''Hile falan yok.'' dedi Hunter. ''Azap çektiriyorum sadece.''
''Azap mı?'' Doğru dedi Hunter. Her şey göründüğü gibi değil. Bu yüzden de öğleden sonranı zevkli uğraşlarla geçirmen için sana bu kadını getirdim. Eminim çok çekici olduğunda hemfikirizdir. En azından bir İngiliz için öyle. Onu senin için burada bırakıyorum. Hunter güldü. Tabii eğer onunla ilgilenecek cesareti bulabilirsen. Artık Sanson da gülüyordu. Hunter, sen şeytanın hizmetkarısın. Bu kadını kabul edersem onunla ilgilenip etrafı gözetlemeyeceğimi düşünüyorsun, öyle değil mi? Bu İngiliz kadının güzelliğiyle sana azap çektirmesini dilerim dedi Hunter ve hafifçe eğildikten sonra küpeşteyi aşıp sandala inmeye başladı. Sanson Hunter'ın ayak seslerini dinleyerek sandala inmesini bekledi. Hunter'ın kürekçilere verdiği ayrılma talimatını ve kürek seslerini duydu. Hala bu işte bir hile olduğunu düşünüyordu Sanson. Genç kadına baktı. Üzerinde gizlenmiş silahlar olmalıydı. Yere uzan diye sertçe kükredi. Kadının aklı karışmış gibiydi. Yere yat diye tekrar etti Sanson ayağını yere vurarak. Kadın yere yattıktan sonra yavaşça kadına doğru ilerledi ve elleriyle yoklayarak üzerini aradı. Kızın üzerinde silah yoktu. Yine de bunun bir kurnazlık olduğuna emindi. Hemen küpeşteye giderek kıyıya doğru süratle uzaklaşmakta olan sandala baktı. Hunter sandalın burnunda oturmuş, yüzü karaya doğru dönüktü ve arkasına dönüp bakmıyordu bile. 6 tane de kürekçi vardı, sandalda eksik kimse yoktu.
''Artık ayağa kalkabilir miyim?'' diye sordu genç kadın kıkırdayarak.
Sanson tekrar genç kadına doğru döndü. ''Evet, kalk'' dedi.
Genç kadın karşısında dikilerek kıyafetlerini düzeltti. ''Beni beğendiniz mi?''
''Bir İngiliz domuzu için oldukça iyisin'' dedi sert bir ifadeyle. Başka bir şey söylemeden genç kadın soyunmaya başladı. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye sordu Sanson.
''Kaptan Hunter kıyafetlerimi çıkarmam gerektiğini söylemişti.''
''Ben de sana soyunmamanı söylüyorum.'' diye kükredi Sanson. ''Şu andan itibaren sana ne söylüyorsam onu yapacaksın.''
Tüm istikametlere doğru ufku taradı. Uzaklaşmakta olan sandalın dışında bir şey göremedi.
''Bu işte mutlaka bir kurnazlık olmalı.'' diye düşündü. ''Mutlaka olmalı.''
Bir kez daha dönerek genç kadına baktı. Tahrik edici bir şekilde dudaklarını yalıyordu. ''Ona nerede sahip olmalıydı? Bu iş için en emniyetli yer neresi olurdu?'' Eğer kızı arka güverteye çıkartırsa hem tüm istikametlere bakabilir hem de bu kaltakla eğlenebilirdi.
Kaptan Hunter'a gününü göstereceğim dedi ve tabii sana da.
Ardından kızı arka güverteye götürdü. Sadece birkaç dakika sonra onu keyiflendiren bir gelişme daha oldu. Bu ağırbaşlı gözüken küçük yaratık aslında oldukça tutkulu bir yaramazdı. Tam da Sanson'un sevdiği gibi nefes nefese inleyerek ve onu tırmalayarak sevişiyordu.
''Ne kadar da büyük'' dedi nefes nefese genç kadın. ''Fransızların bu kadar büyük aletleri olduğunu hiç bilmezdim.''
Tırnaklarını adamın sırtını acıtacak şekilde geçirdi. Sanson çok mutluydu. Sanson bu zevk çığlıklarının Hunter için bir işaret olduğunu bilse şüphesiz o kadar mutlu olamazdı. Aslında Hunter o çığlıkların tamamı için oldukça iyi para ödemişti. Geminin kenarından sarkıtılmış ipten merdivene tutunmuş bir konumda altında cirit atan köpek balıklarının gölgelerini seyrederek o çığlıkları duymayı beklemişti. Hunter sandal gemiden ayrıldığından beri orada asılı duruyordu. Sandalın burnunda Sanson'un Hunter zannettiği şey de aslında bir korkuluktu. Gemiye gittiği sırada bir muşambanın altına gizlenmiş olan korkuluğu Hunter gemideyken onun yerine geçirmişlerdi. Her şey tam da Hunter'ın planladığı gibi gelişmişti. Sanson gemiden ayrılan sandalı yola çıktığı ilk anlarda iyice incelememişti. Ayrıca herhangi bir şey yapmadan önce genç kadının üzerinde silah olmadığından da emin olması gerekmişti. Sanson sandala bakma fırsatını bulduğu anda korkuluk rahatlıkla Hunter sanılacağı bir mesafeye kadar uzaklaşmıştı bile. O anda eğer tam altına bakmış olsaydı Sanson ipe asılı duran Hunter'ı kolaylıkla görebilecekti. Ama bunu yapmasını gerektirecek herhangi bir durum olmadığı gibi genç kadına da Sanson'un dikkatini olabildiğince çabuk kendine çekmesi talimatı verilmişti. Hunter dakikalarca genç kadının şehvet çığlıklarını duyabilmeyi beklemişti. Sesler tam da tahmin ettiği şekilde arka güverteden geliyordu. Hunter usulca silah kapaklarına doğru tırmanarak El Trinidad'ın alt güvertesine çıktı. Hunter'ın üzerinde hiçbir silah yoktu ve ilk görevi silah bulmak olacaktı. Cephaneliğe gitti ve orada bir kısa hançer ve bir çift tabanca buldu. Dikkatlice silahları doldurdu ve namluların tıpalarını taktı. Az ötede bir tane de arbalet buldu. Karnına yasladığı silahın üzerine eğilerek yayını gerdirdi ve ateşi hazır hale getirdi. Ancak bu işlemlerden sonra Hunter ana güverteye çıkan iskeleye yönelebildi. Orada kısa bir mola verdi. Kıç tarafına doğru bakan Hunter kızla birlikte orada durmakta olan Sanson'u gördü. Kız üstünü başını düzeltiyor, Sanson da çevreyi kolaçan ediyordu. Şehvetli sevişmeleri sadece birkaç dakika sürmüştü. Ama bu birkaç dakika Sanson henüz bilmese de onun sonunu hazırlamıştı. Hunter Sanson'ın orta güverteye doğru inmesini ve orada ileri geri volta atmasını izledi. Geminin bir sağ tarafından bir sol tarafından etrafa bakıyordu. Sanson aniden durdu. Tekrar küpeşteye gidip aşağıya baktı. Hunter onun ne gördüğünü tahmin edebiliyordu. İplerden silah kapaklarına doğru tırmandığı sırada ıslak kıyafetlerinin gemi gövdesinde bırakmış olduğu düzensiz izleri fark etmiş olmalıydı. Sanson aniden olduğu yerde döndü. "Seni kaltak!" diye bağırdı ve arka güvertedeki genç kadına arbaletiyle ateş etti. O anın heyecanıyla hedefini ıskaladı. Kadın tiz bir çığlık atarak kaçtı. Sanson önce genç kadının peşinden gidecekti ama çok geçmeden bunun iyi bir fikir olmadığını anladı. Durakladı ve arbaletini yeniden doldurdu. Sonra etrafı dinleyerek beklemeye başladı. Önce genç kadının koşuşu, sonra da ağır bir kapı çarpması duyuldu. Hunter genç kadının kendini arka kameralardan bir tanesine kilitlemiş olduğunu düşündü. O an için orada yeterince güvende olurdu. Sanson güvertenin ortasına doğru ilerledi ve Grandi direğinin altında durdu.
"Hunter!" diye seslendi. "Hunter burada olduğunu biliyorum."
Sanson gülmeye başladı. O an için hala avantajlı bir konumda sayılırdı. Grandi direğinin yanı başında hiçbir tabancanın menzilinde olmadığını bilerek dikiliyordu. Dikkatlice ve ağır hareketlerle direğin etrafını turladı. Tamamen bilinçli ve temkinli hareket ediyordu. Hunter'ın uygulayabileceği her taktiğe karşı hazırlıklıydı. Hunter ise tamamen mantıksızca hareket etti ve her iki silahını da ateşledi. Kurşunlardan bir tanesi direği sıyırıp geçti ve diğeri de Sanson'un omzuna isabet etti. Fransız acıyla homurdandı ama yaralandığını algılamamış gibi davranıyordu. Sanson aniden olduğu yerde dönerek arbaletin tetiğini çekti. O Hunter'ın yanından hızla geçti ve güverte merdiveninin ahşap kısmına saplandı. Hunter peşinden gelmekte olan Sanson'ın adımlarını duyarak basamaklara indi. O sırada Sanson'ın iki silahı birden ellerinde üzerine doğru gelmekte olduğunu görebildi. Hunter güverte merdiveninin arkasına geçerek gizlendi ve nefesini tuttu. Sanson'ın merdivenden aşağıya doğru koşarak indiğini ve üzerinden koşarak geçtiğini gördü. Sanson silahların bulunduğu güverteye ilk adımını attığında Hunter'a arkasını dönmüştü. Hunter birden soğukkanlı bir tavra bürünerek "Orada dur!" dedi. Sanson durmadı, hemen arkasını döndü ve iki silahını birden ateşledi. Kurşunlar yere çömelmiş olan Hunter'ın başının üzerinden havayı yırtarak geçti. Elinde tetiği çekmeye hazır vaziyette arbaletiyle Hunter ayağa dikildi. "Her şey her zaman göründüğü gibi değildir," dedi. Sanson sırıtarak ellerini havaya kaldırdı.
"Hunter dostum, şu anda savunmasızım."
"Yukarı çık," dedi Hunter. Sanson elleri havada basamakları tırmanmaya başladı. Hunter belinde bir kama taşımakta olduğunu fark etti. Sol eli kamaya doğru hareket etti.
"Dur!"
Sol eli olduğu yerde dondu.
"Yukarı!"
Sanson ve Hunter peş peşe yukarıya çıktılar.
"Seni yine de yendim dostum," dedi Sanson. "Tek kazancın kıçına sokacağım kazık olacak," dedi Hunter.
Her iki adam da ana güverteye çıktı. Sanson yelken direğine doğru geriledi.
"Konuşmamız lazım, mantıklı olmalıyız."
"Neden?" diye sordu Hunter.
"Çünkü hazinenin yarısını sakladın. Buraya bak," dedi Sanson. Boynuna asmış olduğu bir madeni altın parayı parmağıyla gösteriyordu. "Buraya hazinenin nereye gömülü olduğunu kazıdım. Cassandra'ya aktardığımız hazinenin. Bu yoksa ilgini çekmiyor mu?"
"Çekiyor."
"Öyleyse pazarlık etmek için bir sebebimiz var."
"Beni öldürmeye çalışın," dedi Hunter arbaletini hiç oynatmadan.
"Benim yerimde sen olsan aynısını yapmaz mıydın?"
Hayır.
Elbette ki yapardın dedi Sanson. Bunu inkar etmek iki yüzlülükten başka bir şey değil.
Belki de yapardım dedi Hunter.
Elinde olsa yapardın.
Hayır dedi Hunter. Bende haysiyet denen bir şey var. Tam o sırada Hunter'ın arkasından bir kadın sesi yükseldi. Ah Charles, onu yakalamışsın.
Hunter bir anlığına Ann Sharp'a doğru döndü ve o anda Sanson ileriye doğru atıldı. Hunter refleks olarak tetiği çekti. Bir fısk sesi duyuldu ve arbalet okunu fırlattı. Güvertenin öteki tarafına doğru hızla ilerleyen ok Sanson'ı göğsünden grandi direğine çiviledi. Ayakları yerden kesilmiş olan Sanson'ın kolları havada sallandı ve bedeni kasılmaya başladı.
''Bana yanlış yaptın.'' dedi Sanson. Ağzından kan damlıyordu.
''Sana karşı oldukça adil davrandım.'' dedi Hunter.
Sonra Sanson'ın başı öne düştü ve can verdi. Hunter Sanson'ın göğsüne saplanan oku çekip aldı ve cansız beden güverte zeminine yığıldı. Ardından Sanson'ın boynuna asmış olduğu altın parayı koparıp aldı. En şarp eliyle ağzını kapatıp olanları dehşetle seyrederken Hunter cesedi geminin kenarına sürükleyip suya attı. Beden su yüzeyinde kaldı. Köpek balıkları bedenin etrafında temkinli bir şekilde daireler çizmeye başladılar. Çok geçmeden köpek balıklarından bir tanesi ileriye atıldı ve cansız bedenden bir ısırık alarak uzaklaştı. Ve bir tanesi daha, bir başkası daha aynı şeyi yaptı. Saniyeler sonra su kan rengi köpükler sıçratarak çalkalanıyordu. Hepsi sadece birkaç dakika sürdü. Ardından sudaki kızıllık dağılıp su yeniden durgunlaşınca Hunter başka yöne baktı. Son. Son söz. Karayip Denizi paralı korsanlarının yaşamı adıyla yazdığı anılarına göre Charles Hunter 1666 yılı boyunca Sanson'un gizlediği hazineyi aradı ama hiçbir zaman bulamadı. Altın paranın yüzeyindekiler bir harita olmayıp bir dizi üçgen ve rakamlardan oluşan bir şifreydi. Hunter bu şifreyi asla çözemedi. Sir James Almond yeğeni Lady Sarah Almond'la birlikte Londra'ya geri döndü. Her ikisi de 1666 yılında çıkan Büyük Londra yangınında can verdi. Bayan Robert Hacklett, Frangie'den öldüğü 1686 yılına dek Port Royal'da yaşadı. Oğlu Edgar, Carolina kolonisinin önemli tüccarlarından biri oldu. Diğer oğlu James Charles Hacklett Hunter da 1777 yılında Carolina kolonisinin valisi oldu ve koloninin kuzey direnişçileriyle birlikte General Howe yönetimindeki İngiliz ordularına direnmesinde önemli bir rol oynadı. 1671 yılında Bayan Ann Sharp İngiltere'ye dönerek tiyatro oyuncusu oldu. O dönemde yüzyılın başında olduğu gibi kadın rolleri de erkeklere verilmiyordu. Bayan Sharp Avrupa'da Antillerden gelme en ünlü ikinci kişi oldu. En ünlü kişi ise 14. Louis'nin metresi Guadalupe doğumlu Madame de Maintenon olmuştu. Kendi deyimiyle muhteşem bir şöhrete kavuştuktan sonra Ann Sharp 1704 yılında öldü. Usta denizci, berber, cerrah Anders 1668 yılında Mandeville'in Campeche seferine katıldı ve bir fırtınada hayatını kaybetti. Moore lakabıyla tanınan Bassa 1669 yılında Henry Morgan komutasında gerçekleşen Panama saldırısında hayatını kaybetti. İspanyolların şehirlerini korumak amacıyla serbest bıraktığı boğalardan bir tanesi tarafından ezilerek hayata gözlerini yumdu. Yahudi Don Diego şehri sonsuza dek yok eden 1692 depremine dek Port Royal'da yaşamayı sürdürdü. O büyük deprem yaşı ilerlemiş olan Don Diego'nun da canını aldı. Lazio 1704 senesinde Charleston, Güney Carolina'da yakalanarak korsanlık suçundan idam edildi. Kara sakalla aşk yaşadığı söyleniyordu. Sanson'un gizlediği hazineyi aradığı sırada yakalandığı sıtma hastalığı yüzünden iyice güçsüz kalan Charles Hunter 1669 yılında İngiltere'ye döndü. Matanzeros seferi büyük bir politik skandala dönüştüğü için Hunter hiçbir zaman 2. Charles tarafından kabul edilmediği gibi asla şeref madalyasına da layık görülmedi. 1670 yılında Tunbridge Wells'da bulunan bir çiftlikte zatürreden öldü. Öldüğünde geriye çok değerli olmayan bir gayrimenkulden ve bir not defterinden başka bir şey bırakmadı. Not defteri hala Cambridge'deki Trinity Koleji'nde tutuluyor. Tunbridge Wells'deki San Antonio Kilisesi'nde bulunan mezarının taşı çok aşılmış olsa da üzerindeki yazılar hala okunabiliyor. Kaptan Charles Hunter, 1627-1670, burada yatıyor. Saygın macera adamı ve denizci, yeni dünya vatandaşlarının sevgilisi, Winsett. Kitabın sonu, 15 Eylül 2011, sayfa 350.